8. ayrım, sayfa 130'dan devam ediyoruz. Başlık Atlantik Paktı'na gireceğiz. Bakanlara durumu tavsilatıyla açıkladım. Eldeki bilgileri anlattım. Sayın İnönü'nün muhalefet lideri görüşünü bildirdim. Müzakere başladı. Bakanlar teker teker konuştular. Hariciye Vekili Fuat Köprülü'den sonra başvekil derin görüşlü bir icmal yaptı. Amerika ile dost, İngiltere ve Fransa ile müttefiktik. Anlaşmalarımız yürürlükteydi fakat bu müttefikimiz bizi kendi aralarına almak istemez görünüyorlardı. Oysa Türkiye durumunu yeni baştan ve bir kere daha gözden geçirmeli, öteki dünya milletleri ve memleketleriyle ilişkilerini bu açıdan güçlendirmeliydi. Halk iradesine dayanan demokratik bir devlettik. Demokrasi cephesinin bu devlete yerini vermesi bir zorunluktu. Güvenle teşebbüsleri yenilemeliydik. Başvekil Menderes'in bu umutlu, cesaretli ve kuvvetli konuşması müzakereye yeni bir moral getirdi. Son sözü ben aldım ve Bakanlar Kurulu toplantısını kapatırken, "Hazır olan arkadaşlar," dedim. "Atlantik Paktı'na gireceğiz. Böylece bütün dünya devletleriyle olan ilişkilerimizi yeni baştan gözden geçirip değerlendirdikten sonra siyasi rotamızı çizdik ve Atlantik Paktı'na girmenin yeni teşebbüslerine giriştik. Şunu hemen işaret edeyim ki bazı insanlar NATO'ya alınmamızla Kore'ye asker göndermemizi aynı politikanın iki parçası gibi görürler. Dış politikamızın iki parçası olduğu muhakkaktır. Fakat Atlantik Paktı'na alınmamızı sağlamak için Kore'ye asker gönderdiğimiz düşüncesi yanlıştır. Kore'ye asker göndermemiz Birleşmiş Milletler idealine samimiyetle bağlı olduğumuzu ispatlar. Atlantik Paktı'na girmek için hevesimiz olmasaydı da biz Türkiye olarak Kore'ye asker gönderirdik. Fakat Kore'de askerlerimizin yarattığı destan bütün dünyada Türk milletini yeni baştan herkese tanıttı. Büyük şeref kazandık. Belki böyle bir yoldan Atlantik Paktı'na alınmamıza da etki yapmış olabilir. Fakat Birleşmiş Milletler idealine samimiyetle bağlı bir Türkiye kendi sınırlarında olduğu gibi dünyada da statükonun korunması için Birleşmiş Milletler çağrısına bir art düşüncesi olmaksızın olumlu karşılık vermiştir. Başlık Atlantik Paktı'na giriyoruz. Başvekil Adnan Menderes ile birlikte dış politika üzerindeki çalışmalarımızı hazırladık. Atatürk'ten beri kurulmasında büyük faydalar gördüğümüz ve umduğumuz Balkan Paktı teşebbüslerine giriştik. Hükümet gereken etütleri ve hazırlıklarını bitirdi. Bunun üzerine müttefikimiz Fransa ve İngiltere ile dostumuz Amerika'ya Atlantik Paktı'na alınmamız konusunda yeniden başvurduk. Bekledik. Gelen karşılık olumsuzdu. İngiltere Atlantik Paktı'nın Avrupa medeniyetini savunmak için Avrupalı memleketlerden kurulduğunu söylüyordu. Amerika şimdilik kaydıyla bunun mümkün olamayacağını bildirmişti. Bunun üzerine belli başlı büyükelçilerimizi merkeze çağırıp Çankaya'da bir toplantı tertipledim. Bu toplantıda Türkiye'nin nasıl bir dış politika izlemesi gerektiği görüşülecekti. Görüşüldü de bütün büyükelçiler oy birliğiyle Türkiye'nin bütün dünya milletleriyle iyi ilişkiler kurması gerektiği, özellikle büyük ve yakın komşumuz Sovyet Rusya ile de iyi münasebetlerimizin devam ettirilmesine dikkat edileceği, ancak Türkiye'nin demokrasi dünyasının siyasi ve askeri teminatı altında bulunmasında yurt ve dünya barışı bakımından büyük zorunluluklar olduğuna karar verdiler. Bu hazırlanan önemli raporu dosyasına koyduk. Atlantik Paktı'na alınmamıza ilkin tereddüt gösteren İngiltere'ye şunu sorduk. Bizi Avrupa medeniyetinden saymıyor musunuz? İngiltere Harici Vekili Londra Büyükelçimize buna hemen cevap veremeyeceğini söyledi. Birkaç günlük zaman istiyordu. Hükümetinin görüşünü ondan sonra bildirecekti. Bu sırada büyük yetkili bir Amerikan heyeti Ankara'ya geldi. Kendilerini Çankaya'ya davet ettim. Uzun bir görüşme yaptık. Kendilerine dedim ki ikiye bölünmüş dünyanın bölünme sınırında yaşıyoruz. Amerikalılar dostumuzdur. Kendileriyle iyi münasebetlerimiz var. Marshall Planı ve Truman Doktrini kanalıyla bize yardım ediyorsunuz. Ordumuzu güçlendirmeye, çağın donatım imkanları çizgisi getirmeye, savaş gücümüzü artırmaya çalışıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Fakat az önce de söyledim, dünya ikiye bölünmüş, bloklar yerlerini almışlar. Biz bu bloklardan birinin silah yardımlarını kabul etmişiz. Bu ne demektir? Mukabil bloka karşı bizi hazırlıyorsunuz. Bir müdahaleye uğrarsak savunma gücümüzü pekleştiriyorsunuz. Fakat kendisine karşı silahlandığımız blok bize bir müdahalede bulunursa verilmiş bir teminatımız yoktur. Memleketimi hem karşı blokun husumetine maruz kılmak hem de birlikte hareket etmek istediğimiz blokun teminatından mahrum olmak Türkiye'nin razı olacağı bir durum değildir. Memleketimin mukadderatını açıkta bırakamam. Sonuçta örneği verdim. Tutalım bir şirket kurmuşuz. Bu kurduğumuz şirketin hukuk ve adalet ölçüleri içinde olması lazımdır. Ama bakıyoruz şirket kar ediyor. Karlar bir tarafa gidiyor. Zarar ediyor. Zarar da karşı tarafa gidiyor. Biz bu şirketin zarar tarafında kalıyoruz demektir. Tekrar ediyorum, bu şartlar altında milletimin mukadderatını açıkta bırakamam. Bu diplomatik ölçüleri ve sınırları zorlayacak kadar sert ve kesin konuşmam Amerikalı heyeti biraz şaşırttı. Heyet başkanı sizi anlıyorum ve haklı buluyorum diye söze başladı. Sonra Amerikalıların verdiği verdikleri sözleri resmi anlaşmalar ölçüsünde bağlı bulunduklarını, Türkiye'nin hiçbir zaman kendisini yalnız hissetmekte haklı olamayacağını, çünkü Amerika'nın dost olarak yanı başında bulunduğunu anlattı ve dedi ki, Amerika bugünlerde Uzak Doğu'da büyük taahhütlere girmiştir. Yani taahhütlere girmek durumunu güçleştirecektir. Fakat Türkiye'yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağımızdan emin olunuz. Kendisine hemen mukabele ettim. Siz bu sözünüzle beni teyit ediyorsunuz. Bizim de iddiamız budur. Amerika hangi sebeple ise bize karşı bir daha taahhüde girmek istememekte, fakat buna karşılık bizi karşı blokun husumetine maruz bırakacak bir durum meydana getirmektedir. Heyet başkanı bunun mutlaka bir gün gerçekleşeceğini, Amerika'ya döner dönmez konuyu Cumhurbaşkanı seviyesinde değerlendireceğini söyledi. Heyet Ankara'dan Kahire'ye geçti. Kahire'den heyet başkanından bir mektup aldım. Şahsıma yazılmış bu mektupta Amerika ile temas sağladığını ve Türkiye'nin Atlantik Paktı'na alınacağından emin olduğunu bildiriyordu. Mektubu Dışişleri Bakanlığı'na gönderdim. Dosyasına kondu. Başlık: Amerika soruyor, Yunanistan ne olacak? İngiltere'nin tutumunu değiştirmesinden sonra Amerikalılar Dışişleri Bakanlığımızdan sordular. Siz NATO'ya gireceksiniz. Peki Yunanlılar ne olacak? Kendilerine Dışişleri Bakanlığı kanalıyla cevap verdik. Yunanlıların girmesi politikamızı kuvvetlendirir. Akdeniz'de emniyet ve asayişimizi daha güçlü yapar. Girmelerini temenni ederiz. Bu soru bazı mülahazalara dayanıyordu. Yunanlılarla aramızda zaman zaman bazı ihtilaflar olmuştur. Bu ihtilafların yarattığı görüş ve menfaat ayrılıkları aynı gaye için bir arada bulunmamızda güçlükler yaratabilirdi. Amerika'nın araştırdığı ve bizden öğrenmek istediği buydu. Ben ve hükümet Yunanlılarla dost olmakta ve aradaki maziden kalma pürüzleri temizlemekte fayda görüyorduk. Özellikle ben Atatürk'ten mülhem olarak Balkan Atlantı'nın yakın doğunun güvenliğine önemli katkılarda bulunabileceğine inanıyordum. Bugün de kanaatim değişmiş değildir. Bu sebeple Amerikalıların sorusuna hiç tereddüt etmeden Yunanlılar da safımızda bulunurlar, daha kuvvetli oluruz karşılığını verdim. Hükümet de bu düşünceme aynen katıldı. Böylece NATO'ya girmek için arada en ufak bir engel kalmıyordu. Amerika hariciyesi de fazla düşünmedi. Türkiye komşu Yunanistan'la birlikte NATO'ya katıldı. Başlık: Kuvvetli iktidarın kalkınma politikası. Demokrat Parti iktidarının ilk 6 ayı belediye ve mahalle idareler seçimleri, muhtar seçimleri, dünya barışının korunması için Kore'ye asker gönderilmesi, Atlantik Paktı'na alınmamız için gerekli teşebbüsler var ve Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin ana vatana yerleştirilmesi gibi problemler içinde geçti. Bunlar elbette başarılması şeref olan bir takım önemli işlerdi. Fakat halkın gözüyle görmek istediği hizmetler vardır. Kendi hayatında bir kolaylık, bir değişiklik olsun ister. Bunu görmedi, hissetmedi mi? İktidar ağzıyla kuş tutsa halkın gözündeki itibarını yavaş yavaş kaybeder. Başvekil Adnan Menderes'le hemen her konuşmamda bu noktaları kendisine hatırlatıyordum. Başvekil de bir hazırlık devresi geçirdiğini, etütler, araştırmalar yaptırdığını söylüyor. Milli geliri besleyen bütün kaynakların geliştirileceğini temin ediyordu. 1 Kasım meclise açış nutkumda da bu konuya değindim. Bir süre içinde hükümet hazırlıklarını tamamladı. Bu işlerin görüşüleceği Bakanlar Kurulu'na ben de katıldım. Kabinede sırasıyla Ziraat Vekili, Maliye Vekili, Ticaret Vekili söz aldılar ve hazırlıklarını ortaya döktüler. Başvekil geniş bir açıdan hedefleri gösterdi. Bu hedeflere hızlı tempo ile girmek gerekti. Oysa Maliye Vekili bütçenin dar sınırları içinde çırpınıyordu. Menderes'in izlemek istediği politika Demokrat Parti'nin politikasıydı. Fakat fazladan ona mizacının iş yapma hevesini de etkiliyordu. Başvekil, Türkiye'nin %80'i köylerde yaşıyor. Köylerde üretim toprağa bağlıdır. Toprak iyi tohum ister, gübre ister, makine ister, sulama ister. Köylümüz bunları bir başına yapamaz. Devlet olarak ona elimizi uzatmamız gerekli. Ziraat Bankası yoluyla, kooperatifler yoluyla ucuz faizli krediler sağlayacağız. Köylümüz bunları kullanarak makine alacak. Tohumunu ıslah edeceğiz, onu ekecek. Ucuz gübre sağlayacağız, onu kullanacak. Bunlar da yetmez. Malını pazara götürebilmesi için yolunu yapacağız. Sağlığını koruyabilmesi için içme suyunu getireceğiz. Sağlık memurlarını ayağına kadar götüreceğiz. Bu da yetmez. Mahsulünü değerdiğin fiyatıyla satmasını temin edeceğiz. Toprağa dayanan istihsal deyince buna karayolları politikası, demiryolları politikası, büyük sulama tesisleri, limanlar girer. Bütün bunları yapmak için paraya ihtiyaç vardır. Maliye vekili arkadaşımız kesenin ağzını açmanın çarelerini arayacaktır. Ben vekil arkadaşlarıma başvekilin işaret ettiği hususları destekledikten sonra şunları ekledim. Bütün bu sayılan şeyleri kolaylıkla yapacaksınız. Bundan şüpheniz olmasın. Ayrıca da Anadolu'nun baştan aşağıya bir toprak yığını olduğunu unutmayın. Bu toprak yığınları büyük şantiyeler haline gelecektir. Çimento sanayi, şeker sanayi, tekstil sanayi ve diğer sanayi kolları üzerinde hızlı çalışmalara girmek lazımdır. Her bakanlık kendisini ilgilendiren konularda gereken hazırlığı en kısa zamanda bitirmeli ve bunlara hızla başlamalıdır. Memleketin mamul madde ihtiyacı büyüktür. Türkiye kendi istihsali için en büyük pazardır. Vakit geçirmeden yeraltı servetlerini uyandırmalıyız. Paradan korkmayınız. Rantabilitesi olan bir işe her zaman her yerde para bulunur. Siz yeter ki yapılacak işleri koyun. Bizim ilk yapacağımız iş büyük insan gücü sermayemizi piyasaya sürmektir. Bunun ne tükenmez bir hazine olduğunu gözlerinizle göreceksiniz. Başlık başvekille baş başa. Kabine toplantısı bitti. Başvekil Adnan Menderes'le baş başa kaldık. Ona devlet hayatımda geçmiş bazı hatıralarımı anlattım. Atatürk'ün maliyeciler için neler düşündüğünü söyledim. O muhalefetin insafsızlığından, sertliğinden şikayet etti. Yol vergisi, hayvan vergisi gibi gelirlerin bütçeden çıkmasıyla meydana gelen boşluğu, vergi varidatının artmasıyla kapatmayı ümit ettiğini anlattı. Muhalefetin ağır hücumları karşısında muhtar seçimlerini ve belediye seçimlerini, milletvekili seçimlerinin üstünde bir başarıyla kazandınız. Bu milletin size hizmet fırsatı vermeye kararlı olduğunu gösteriyor. Bugün kuvvetli bir iktidar, kuvvetli bir hükümetsiniz. Eğer bugün görüştüğümüz işlerin hiç değilse bir kısmına hemen başlarsanız, millete size verilen krediyi iyi kullandığınızı ispat etmiş olursunuz. Polemikleri muhalefete bırakın, siz çalışın. Göreceksiniz ki eserler çoğalıp büyüdükçe laflar küçülecektir. Türkiye'de sürprodüksiyon da ne demek? Bir taraftan ben, bir taraftan başvekil Menderes, bakanlıkları iyice sıkıştırmıştık. Yapılan etütleri, alınan kararları günü gününe izlediğimiz için bakanların rahatı kaçmıştı. Ben bu arada çimento fabrikaları üzerinde duruyordum. Bir gün bu konuyla ilgili bakan bana geldi. Daha doğrusu bakan izinli olduğu için yerine vekalet eden hukukçu bir bakan arkadaşı konuyu bana getiriyordu. Çimento fabrikaları kurulması için emirleriniz olmuş, konuyu incelettim, onlara arz edeceğim dedi. Buyurun dedim. Konuşmaya başladı. Türkiye'deki çimento fabrikalarının yıllık istihsali, piyasanın yıllık ihtiyacı, yeni bir çimento fabrikası kurulduğu takdirde doğacak istihsal fazlası rakamlar halinde önüme serildi. Dinledim, dinledim. Konuşması bitti. Bitti mi dedim. Evet dedi. Öyleyse şimdi beni dinle dedim. Sen hukukçusun. Bu teknik bir iş. Bilmeye mecbur değilsin. Sana bu bilgiyi etüt bürosunun şefi getirdi. Sürprodüksiyon olacağına seni ikna etti. Sen de durumu bana getirdin. Muvakkaten ve vekaleten baktığın bir bakanlık olduğu için sana bir şey demiyorum. Fakat durumu gözümle görmüş gibi anlatayım. Bakanlık olarak siz yeni bir çimento fabrikası için etüt dairesine emir verir vermez, bu dairenin müdürü hemen istihsal rakamlarını önüne getirdi. İstihlak rakamlarını buldurdu. İstihsalin istihlaki karşılığı görünce hemen kitabı açtı. Sürprodüksiyon bahsini dikkatle okudu. Sonra kalemi kağıda sarılıp bu fabrikanın neden kurulmaması gerektiğini ispatlayan bir rapor yazdı. Siz de bu raporu bana getiriyorsunuz. Bugün Türkiye bir baştan öbür başa kadar toprak yığınıdır. Vatandaş insan gibi içinde yaşayabileceği ev ister, vatandaş yol ister, köprü ister, baraj ister, liman ister, bir kelimeyle medeniyet ister. Bu vatanı böyle mi bırakacağız sanıyorlar? Sizin kuracağınız çimento fabrikası yarın yapacağımız bir tek liman inşaatını bile cevabını güç karşılar. Bir değil, birçok çimento fabrikasına ihtiyacımız var. Sürprodüksiyon durmuş oturmuş memleketler için geçerli bir düşüncedir. Yoksa Türkiye gibi inşa bekleyen, imar bekleyen, hamle bekleyen bir memlekette değil çimentonun hiçbir şeyin sürprodüksiyonu söz konusu değildir. Sizden ricam ilgilileri uyarınız, bize mazeret değil projeler hazırlasınlar. Bizim fabrikaya değil fabrikalara ihtiyacımız var. İşte 1951 yılında Türkiye'de başlayan iktisadi kalkınma hamlesi böyle çok yönlü bir mücadelenin ve alın terinin eseridir. Başlık Bayar ile Menderes'in uzlaşamadığı bir karar ve bir kanun. 15 yıl içinde Adnan Menderes'in düşüncesi veya politikası içinde bağdaşamadığım iki yer olmuştur. Bu iki yerden biri devri sabık yaratmamak taahhüdü, biri Halk Partisi mallarının hazineye intikali kanunudur. Bu iki noktada Adnan Menderes'le tam mutabık değildim. 950 seçimleri arifesinde Demokrat Parti Genel Kurulu seçim beyannamesi üzerinde çalışırken Adnan Menderes ve bu fikirde kendisini destekleyen bazı arkadaşları devri sabık yaratmamak, yani Demokrat Parti iktidara gelirse Halk Partisi'nden hiçbir suretle hesap sormamak, İşlenmiş suçlar varsa davacısı olmamak tezini ortaya attılar. Fikrin politik ve insani cazibesi vardı. Genel İdare Kurulumuzda hemen samimi destekçiler buldu. Bu fikrin etrafında toplananların ve fikri ortaya atan Adnan Menderes'in bu konudaki düşüncelerini şöyle özetleyebilirim. Memlekette demokrasinin kurulması Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle mümkündür. Öyleyse Demokrat Parti'yi iktidara getirecek yolların temizlenmesi, dikenlerden ve engellerden arınması lazımdır. Halk Demokrat Parti'nin memleketi bir siyaset meydanı haline haline getirip karışıklıklara yol açmasından endişe etmektedir. Öyleyse vatandaş da özellikle aydınlarda beliren bu kuşkunun silinmesi gereklidir. Memlekette 946 seçimleri gibi ağır kanunsuz bir devre geçmiştir. Jandarma onbaşısından valisine kadar çeşitli kademelerde vazifeli olan devlet görevlileri kanunlarımızın suç saydığı bir sürü işlere bulaşmışlardır. Demokrat Parti'nin kazanamamasını sağlamaya çalışmak için. Bu insanları da bir teminatla huzura kavuşturmak vazifemizdir. Bırakalım tüm bunları, eğer Demokrat Parti iktidara gelecek olursa Türkiye bir çağ değiştirecektir. Tek parti devrinde yapılan tasarrufların demokratik ölçülerle değerlendirilmesi insafa sığmaz. İktidar dürüst bir seçim yapar ve iktidarı millet iradesinin kararına bırakırsa zaten vazifesini fazlasıyla yapmış sayılır. Yönetim kadrosunu bir de küçük hesaplara muhatap etmekle milletin kazancı yoktur. Bu itibarla Demokrat Parti seçim beyannamesine devri sabık yaratmayacağını açıkça koymalıdır. Başlık: Adnan Menderes'e karşı Bayar ne düşünüyor? Ben ve benim fikrime katılan arkadaşlarım şöyle düşünüyorduk. Bu prensip fikir doğru olmaktan çok güzeldir, insanidir. Fakat arkadaşlarımızın saydığı pratik faydaları olacağını sanmıyorum. Devri sabık yaratmayacağız sözü taahhüttür. Bu taahhüdü açıklamak kolay fakat tutmak güçtür. Genel İdare Kurulu Büyük Millet Meclisi'nden ve halktan gelecek bir baskı karşısında bu fikri savunabilecek midir? Savunmaması halinde partinin prestiji ne olur? Devri sabık yaratmayacağız demek suçları bağışlayacağımız demektir. Genel İdare Kurulunun böyle bir yetkisi yoktur. Bu ancak parlamentonun işi ve hakkıdır. Ayrıca benim gözümde ehemmiyetli olan başka bir nokta vardır. Kanuna bağlanmamış böyle bir karar kendilerini suçlu sayan insanları huzura kavuşturmaz. Tersine bir suçluluk kompleksi içine iter. Bu itibarla böyle bir taahhüdün önemi ve şumulü vardır. Seçim sonu problemlerini iktidara gelirsek parlamento kadrosuyla birlikte değerlendirir, tedbirleri düşünürüz. Bugünden yetkilerimizin sınırlarını zorlayarak alacağımız bir karar, yarın daha doğru bir karar almamıza engel olabilir. Başlık: Çetin müzakereler ve karar. Ben alınan kararın isabetli olmadığına inanıyordum. Bugün de kanaatim budur. Fakat seçim arifesinde nazik bir ihtilaf kapısı açmamak için kararı muhalefet kaydı düşmeden imzaladım. Halk Partisi mallarının hazineye geçmesi. Genel İdare Kurulu üyesi Adnan Menderes ile düştüğümüz fikir uyuşmazlığını anlattım. Şimdi Başvekil Adnan Menderes ile mutabık olmadığım noktaya geliyorum. Demokrat Parti teşkilatında ve dolayısıyla Genel İdare Kurulu ve Parti Meclis Grubunda Halk Partisi'nin haksız iktisaplarının tasfiyesi için kuvvetli bir cereyan vardı. Ben gerek Başvekil ile yaptığım görüşmelerde gerekse milletvekilleriyle temaslarım arasında Cumhurbaşkanı olarak bu eğilimi önlemek istedim. Devlet Başkanı olarak benim gözümde Halk Partisi Demokrat Partisi kadar güven ve adalet içinde yaşamalıydı. Demokrat Parti devri sabık yaratmamak sloganı ile iktidara gelmişti. Bugün Halk Partisi'nin mallarına haksız iktisap teşhisiyle de olsa el koymak Demokrat Parti iktidarına ciddi bir şey kazandırmazdı. Cumhurbaşkanı olarak ben Demokrat Parti'nin seçim taahhütlerini değil Halk Partisi'nin güvenini düşünüyordum. Böyle bir kanunun çıkması Demokrat Parti ile Halk Partisi'nin arasını daha da açacaktı. Bir süre için kanunun meclise gelmesi geciktirildi. Öte yandan Halk Partisi gerek halk evleri konusunda ve gerek maliye müfettişlerinin parti defterlerinde yaptıkları incelemeler konusunda çıkan problemler konusunda eğer hafızam beni aldatmıyorsa hükümete bir türlü gereken cevabı vermiyor, bir formül teklif etmiyordu. Bu şartlar içinde kanun teklifinin meclisteki müzakereleri başladı. Büyük Millet Meclisi'ne sunulan teklif kanunlaştı. Cumhurbaşkanlığı yetkimi kullanarak kanunu bir kere daha müzakeresi için meclise geri çevirmeyi düşündüm. Fakat bu ancak bir şekil meselesinden ibaret kalacaktı. Bu fikri farkını şunun için belirtiyorum. Benim Cumhurbaşkanı olarak Başvekil Menderes'le sık sık ihtilafa düştüğüm ve siyasi buhrana yol açmamak için Başvekil'e karşı müsamaha yolunu tuttuğum söylentiler vardır. Bu iki noktadan gayri diğer konularda tam bir anlaşma halinde idik. Durum bundan ibarettir. Başlık: Başvekil Menderes 950'de istifa ediyor. Zaman zaman sorulmuştur, Adnan Menderes'le 15 yıl beraber çalıştınız. İkiniz de Demokrat Parti kurucusuydunuz. Biriniz Genel İdare Kurulu üyesi, biriniz liderlik yaptı. Daha sonra o başvekil siz devlet başkanı olarak yine 10 yıl birlikte devlet hizmeti gördünüz. İhtilafa düştüğünüz zaman ihtilaflarınızı nasıl hallederdiniz? Bir insanın şahsi hayatında ihtilafa düşmemesi mümkündür. Çünkü bir insanın şuna inanması, bunu şöyle düşünmesi karşısında mutlaka çıkmaya mecbur değilsiniz. Mizacınız elverişliyse dostunuzun size uymayan yanını bırakıp uyan yanı ile beraberliğinizi sürdürebilirsiniz. Fakat devlet hayatında bu kolay bir şey değildir. Çünkü uyuşacağınız veya uyuşmayacağınız konu devletin yönetimi üzerinde alınacak bir karardır. Kendi hesabınıza dilediğiniz kadar müsamahalı olabilirsiniz. Fakat iş devletin ve milletin işine dayandı mı, ya gerçeği kabul etmeye, ettirmeye ya da karşı tarafın gerçeğini kavrayıp kendi yanlışınızı düzeltmeye mecbursunuz. Bu itibarla Başvekil Adnan Menderes'le aynı düşüncede olmadığımız zamanlar olmuştur. Ancak Adnan Menderes çok terbiyeli, kibar, iyi düşünen, iyi konuşan bir başvekildi. Şahsi sebeplerden ötürü hiçbir gün birbirimize kırılmış, incinmiş değiliz. Fakat bütün bu itinaya rağmen aykırı fikirlere sarılmış olarak karşı karşıya kaldığımız olurdu. Sanıyorum bunun başlıca sebebi benim devlet başkanı, onun hem başvekil hem de Demokrat Parti genel başkanı oluşu idi. Gerçi ben de o da Demokrat Parti'yi birlikte kurmuştuk. Ben de o da Demokrat Parti'nin getireceği oylara dayanıyorduk. Ancak o fikrinden hiçbir fedakarlık yapmadan, görüşlerinde hiçbir değişikliğe ihtiyaç duymadan başvekil olabiliyor. Fakat ben devlet başkanı olamıyordum. Bu bir partinin oyları beni Çankaya'nın kapısına kadar getiriyordu. Gerçi bir partinin lideri hükümetin başına geldiği zaman bazı ölçülerini değiştirir, milletin başvekili olur ama eğer koalisyon hükümeti idare etmiyorsa partisinden getirdiği fikirleri uygulayacağı için bir ölçüde yine daha da rahattır.